Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Bir Ankara rüzgarında daha Türkiye'nin başkentinden Türkiye gündemini yorumlamak, gelişmeleri değerlendirmek üzere karşınızdayım. Türkiye'nin öncelikli gündemi ekonomi ve korona salgını. Özellikle geçtiğimiz hafta alınan 2 haftalık kısmi kapanma kararına rağmen koronada günlük vaka sayıları 60 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Vefat sayıları ise 300'e yaklaştı. Özellikle son 4-5 günden bu yana vaka sayılarının 60 binin altına düşürülememesi bu önlemlerin başarısı konusundaki kısmi kapanmanın başarısı konusundaki endişeleri de artırıyor. O zaman da hükümetten beklentiler daha çok en az bir 3-4 haftalık tam kapanma yönündeydi. Ancak ekonominin mevcut tablosu iktidarın bunu yapmasına kolay kolay izin vermeyecek gibi görünüyor. Çünkü kaynak yetersizliği ve içinde bulunan ağır ekonomik kriz ortamı hükümeti böyle işte sıkça değişen, birbiriyle çelişen, hangi sonuçların beklendiği tam net bir şekilde ortaya konulamayan önlemlerle süreci yönetmeye yönlendiriyor. Ancak bu da aksine sürecin daha da uzamasını, salgın sürecinde vakaların daha da artmasını gündeme getiriyor. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık illere göre vaka sayılarının artışını açıkladı. İstanbul olağanüstü bir artış göstermiş durumda. Bunun yanı sıra Tekirdağ, Çanakkale'de vakaların her 100 bin kişi başına en çok arttığı iller arasında. Tabii burada akşam 19'dan sonra ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı ne kadar etkili o bilinmiyor. Bunun yanı sıra hafta içi toplu taşıma araçlarında insanlar işlerine gitmek zorundalar. Bu da salgının artmasına etken olan önemli unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu kısıtlamaların bir sonraki aşamada şayet bu haftanın sonunda beklenen düşüş sağlanamazsa tam kapanmayı gündeme getireceği hatta dayatacağı yönünde görüşler var. Çünkü işte Ramazan'ın son haftasıyla birlikte bayram tatilinin de birleştirilerek en az 10 günlük ya da 2 haftalık bir tam kapanma kararının alınabileceği beklentisi yeniden gündeme gelmiş vaziyette. Diğer taraftan Türkiye Yoğun Bakım Hekimleri Derneği bir açıklama yaptı. Bu oldukça ciddi bir uyarı. Yoğun bakımların doluluk oranının çok üst düzeye çıktığını, her an eğer bir önlem alınmazsa tamamıyla doluluğun en son noktaya geleceğini, bunun da sağlık sisteminde tıkanmaya yol açacağı uyarısında bulundu Yoğun Hekimler Derneği. Dolayısıyla böyle bir sıkıntılı tablo karşısında Türkiye özellikle korona ile mücadele konusunda. Korona ile mücadele tabii beraberinde bir takım ekonomik önlemleri de getiriyor. Özellikle yurt dışından Türkiye'ye yönelik ekonomik önlemler bunlar. Bunlardan bir tanesi Rusya tarafından açıklandı. Rusya salgındaki artışı gerekçe göstererek 15 Nisan'dan itibaren 1 Haziran'a kadar Türkiye'ye seyahat kısıtlaması getirdi. Bu aynı zamanda Türk turizminin ağır bir darbe alması anlamını geliyor. Çünkü Türkiye bu sene özellikle Rusya'dan ve Avrupa'dan 30 milyonu aşkın turist bekliyordu. 20 milyar dolarlık da bir turizm geliri hedefi ilan edilmişti. Daha sezonun başlangıcında alınan bu seyahat kısıtlaması kararı Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke olan Rusya'dan gelen bu karar bütün moralleri bozdu diyebiliriz. Rusya her ne kadar bu kararın vakalardaki artış ve salgının yayılma hızı nedeniyle alındığını söylese de muhalefetin iddiası özellikle hükümetin Karadeniz'de Ukrayna-Rusya krizinde Ukrayna'dan yana tavır almasına karşı Rusya'nın böyle bir örtülü ambargoyla bir uyarı mesajı verdiğini iddia ediyor muhalefet sözcülerinin iddiası bu yönde. Tabii Sağlık Bakanlığı, hükümet yetkilileri Rusya'yı ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor ve Rusya'dan bir heyetin Türkiye'ye gelerek tatil beldelerinde, turistik yerlerde incelemelerde bulunacağı ve düzenlenecek rapora göre kısıtlamaların belki daha erken bitirilebileceği umudu dile getiriliyor. Şöyle bir baktığımız zaman tabii ekonomideki bu tablo diğer bölgelere de, diğer unsurlara da yansıyor. Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin frenlenememesi nedeniyle 15 Nisan'daki para politikası kurulu toplantısında faizlerin %19'da kalmasını kararlaştırdı. Bu da özellikle yeni başkan Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirimlerinden yana olduğu yaklaşımı bilindiği için enflasyon Kavcıoğlu'na da ona izin vermedi yorumlarını beraberinde getirdi. Çünkü %19 faizi, hatta ondan önce %17'lik politika faizini eleştiren yazılar kaleme almıştı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Yaptığı açıklamada da, politika kurulu sonrasında yaptığı açıklamada da Merkez Bankası'nın enflasyonun üzerinde faiz vermeye devam edeceğini açıkladı. Sıkı para politikasının sürdürüleceğini açıkladı. Fakat metinde bir takım cümle değişiklikleri, faiz indirimleri içinde fırsat kollandığı yorumlarına neden oldu. Tabii bu %19'luk faizle devam etme kararı aynı zamanda gerek Kavcıoğlu'nun, Başkan Kavcıoğlu'nun, gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz düşerse enflasyon da düşer tezinin bir kez daha tekzibi anlamına geliyor. Çünkü madem faiz düşerse enflasyon düşecek ise, o zaman yüksek enflasyonu düşürmenin yolu %19'luk politika faizini aşağı çekmekti. Ama Merkez Bankası bu kararı alamadı. Çünkü bu karar alındığı zaman çok daha büyük risklerin, kurlarda, faizde, enflasyonda çok daha büyük risklerin ortaya çıkacağı bilinen bir gerçek. Diğer taraftan baktığımızda siyasette özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği 128 milyar dolar nerede kampanyası devam ediyor. Diğer muhalefet partileri de bu kampanyaya katılıyorlar, çeşitli eylemlerde, organizasyonlarda. CHP'nin afişleri indirildi fakat İyi Parti bu kez 128 milyar dolar nerede maskeleri bastırdı ve açıklama yaptı. Hadi gelin o zaman bu maskeleri de suratımızdan indirin diye. Diğer taraftan Gelecek Partisi aynı şekilde AKP yönetiminin bu konuda hepsi birbiriyle çelişen açıklamalar yapan yetkililerini eleştirdi. Milletin aklıyla alay etmeyin açıklamasını yaptı Gelecek Partisi. Dolayısıyla 128 milyar dolar tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor diyebiliriz. Giderek bu tartışmalar ve soru kamuoyunda da, AKP tabanında, MHP tabanında bile yankı bulmuş durumda. Herkes neden hükümet bunu oturup herkesin anlayabileceği bir şekilde açıklamıyor? Neden şeffaf bir şekilde bu paranın nereye gittiği dile getirilmiyor? Yok bu para kaybolmadı, bu paranın tek kuruşu bile ziyan olmadı şeklindeki açıklamalar kendi parti tabanları da dahil, iktidarın tabanında dahil kimseyi tatmin etmiyor. O yüzden de bu tartışma devam ettikçe iktidarın yıpranma süreci de hızlanıyor ki bunlara yeni unsurlar da eklendi. Özellikle patlak veren AKP'li belediyelerdeki insan kaçakçılığı vakaları peş peşe gelmeye başladı. Gri hizmet pasaportu verilerek yüzlerce kişinin kamu görevlisi gibi yurt dışına gönderildiği ve bu kişilerin çoğunun geri dönmediği ortaya çıktı. Şimdi İçişleri Bakanlığı ne yapacak? Daha önce HDP'li, CHP'li belediyelerin başkanları, yönetimleri çeşitli bahanelerle görevden uzaklaştırılmıştı. Yerlerine kayyum atanmıştı ama şimdi bizzat devlet eliyle, AKP'li belediyeler eliyle yürütülen ve ciddi paraların alındığı anlaşılan, ortaya çıkan bir insan kaçakçılığı söz konusu ve devletin kurumları, devletin resmi pasaportları da bu olaylara alet edilmiş görünüyor. Fakat şu ana kadar İçişleri Bakanlığı'ndan sadece ilk vaka olan Malatya Yeşilyurt Belediyesi'ndeki insan kaçakçılığı nedeniyle il vali yardımcısı ve bazı bürokratların görevden alınması dışında bir adım gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi de Elazığ'da, Ordu'da, Bursa'da, Tokat'ta, Bingöl'de ve diğer bazı illerde ortaya çıkan bu uygulamaları gündeme getirmek için meclise araştırma önergesi verdi ve bunun bir şebeke işi olup olmadığının açığa çıkartılmasını istedi. Ama şimdiden bunu rahatlıkla söylemek mümkün. Muhtemelen bu önerge AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedilecek ve AKP'li belediyelerde patlak veren bu insan kaçakçılığı organizasyonlarının üzerinde örtülmeye çalışılacak. Bunun yanı sıra soğan patates dağıtma organizasyonunda da ciddi karmaşa söz konusu. Bugün özellikle Şanlıurfa'dan gelen görüntüler, yüzlerce kişinin kamyonların üzerine çıkarak, etrafını sararak salgın önlemlerini ciddiye almaksızın bir çuval patates ya da soğan kapabilmek için giriştikleri eylemler bütün kamuoyunun tepkisini çekti. İktidar bir taraftan kısmi kapanma kararlarıyla esnafı, yüz binlerce işletmeyi mağdur ederken, diğer taraftan kendisi halka bedava soğan patates dağıtıp siyasi nema elde edeceğim diye neredeyse valiler ve kaymakamlar eliyle pek çok ilde şehir meydanlarında salgın önlemlerini hiçe sayan uygulamalar içerisinde hatta bazı yerlerde soğan patates kamyonları davul zurna eşliğinde tören havasında dağıtıyorlar bu çuvalları. İnsanlar birbirini çiğniyor. Bu da tabii aksine Cumhurbaşkanı'nın söylediği ekonomik şahlanış iddiasının aksine insanların patates ve soğan ihtiyacı ve muhtaçlığı içerisinde olduğunu gösteriyor diye yorumluyor muhalefet bu görüntüleri. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir kez daha Hasankeyf Köprüsü'nün açılış töreninde telekonferansla katıldığı törende 2021 yılının Türkiye ekonomisinin şahlanış yılı olacağını söyledi. Ben de şöyle bir geriye dönüp baktım. 2017 yılında bu kavramı ilk kullanan o dönemdeki Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi. Başbakan Binali Yıldırım hükümetinde Ekonomi Bakanıydı Nihat Zeybekçi. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Berat Albayrak'a bıraktı. Bu kavramı Berat Albayrak devraldı Nihat Zeybekçi'den. Berat Albayrak 2018'in şahlanış yılı olacağını ilan etti. Hatta o dönemde hatırlayacaksınız yeni ekonomi program ilan etmişti. Bütün iş dünyasının önde gelen isimlerini davet etmişlerdi. Burası çok önemli, burası çok önemli diye ısrarla vurguladığı yeni ekonomik programa rağmen 2018'de Türkiye ekonomisi şahlanamadı. Aksine Rahip Brunson kriziyle döviz, faiz her alanda çöktü. Bunun üzerine 2019 yılında Berat Albayrak şahlanış yılı ilan etti. Arkasından 2020 yılının Türkiye yılı olacağını söyledi. Fakat şu anda kendisi görevde değil. Bu defa bu iddiayı ve kavramı Cumhurbaşkanı Erdoğan devraldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de ifade ediyordu bunu. Fakat dediğim gibi bugün Hasankeyf Köprüsü'nün video konferansla katıldığı açılış töreninde bir kez daha işte şu ana kadar yapılan otoyolları, köprüleri, barajları, havaalanları saydı. Türkiye'nin her bölgesine hizmet götürdüklerini, bunların daha da artarak devam edeceğini ve Türkiye ekonomisinin 2021 yılında şahlanacağı iddiasını bir kez daha yineledi. Ama dediğim gibi 2017'den bu yana artık 4 yıla giren bu şahlanış iddiasına karşılık Türkiye ekonomisi maalesef tırıs bile gitmekte zorlanıyor diyebiliriz. Siyasete şöyle bir dönüp baktığımız zaman yine dokunulmazlık fezlekeleri ilk planda AKP'nin meclise gönderdiği kimisi mini, kimisi büyük çaplı torba yasalar, vergi artışı düzenlemeleri ve bunlardan bir tanesi güvenlik soruşturmasıydı. Geçtiğimiz hafta kabul edildi ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kurumlar vergisinde 5 puanlık bir artış içeren torba yasa da aynı şekilde kabul edildi. Bu hafta yayınlanarak yürürlüğe girecek. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de yeni torba yasaların gelmesi bekleniyor ki bunlar içerisinde akaryakıt ve alkollü içkilerle tütün satışlarından teminat alınmasını öngören düzenlemeler de var. Dolayısıyla iktidar bir anlamda nereden ne kaynak bulabileceğinin derdinde ama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nda milyonlarca esnaf, sanayici ve iş insanı için hükümete çağrılarda bulunuyorlar. Mutlaka destek tedbirleri alınması gerektiğini söylüyorlar. Oysa hükümet dediğim gibi yeni vergiler peşinde. O yüzden de bu süreci unutturmak, biraz daha geri plana çekmek için dokunulmazlık fezlekeleri kozunu sıkça kullanılıyor. Bu hafta 10 dokunulmazlık fezlekesi daha geldi meclise. Bu defa sürpriz olan HDP'den sadece 2 milletvekili var bu fezlekelerin içerisinde. Geriye kalan 8 fezleke ağırlıkta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere CHP'nin üst yönetimiyle ilgili işte Oğuz Kağan Salıcı, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek gibi genel başkan yardımcılarını, MYK üyelerinin 8'ini birden kapsayan Kılıçdaroğlu'yla birlikte 8'ini birden kapsayan dokunulmazlık fezlekeleri meclise gönderildi. CHP Genel Başkanı bir kez daha hodri meydan dedi. Aslında bu tabii ne kadar doğru bu hodri meydan deyişi hatırlayacaksınız. 2016'da da Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde yine özellikle HDP'lilerle, CHP'lilerle işte çok sayıda dokunulmazlık fezlekesi var. Bunları bir seferde topyekün temizleyelim diye hükümet Davutoğlu hükümeti o zaman bir öneriyle gelmişti. CHP Genel Başkanı o zaman da çıktı ortaya. Benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, Sözcü Meydan hepimizin dokunulmazlıklarını kaldırın dedi ve destek verdi bu düzenlemeye, bu anayasa değişikliğine. Ancak akabinde işte Türkiye'nin geldiği nokta ortada. CHP milletvekilleri Eren Erdem, Deniz Berberoğlu gibi isimler de cezaevine girdi ama asıl meclisteki üçüncü büyük parti konumunda olan Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlarını, grup başkan vekillerini, çok sayıda milletvekilini bu tavır nedeniyle cezaevlerine göndermek zorunda kaldı ve hala bu yaklaşım devam ediyor. CHP Genel Başkanı kendisi için düzenlenen dokunulmazlık fezlekesi için de bir kez daha iktidara kontrol meydan dedi. Şu anda komisyonda bekleyen dokunulmazlık fezlekelerinin sayısı bu son gelen 10 fezlekeyle birlikte 1400'e doğru tırmanıyor. Meclisin 600 milletvekilinden oluştuğunu, 18 sandalyenin boş olduğunu düşünecek olursanız neredeyse milletvekili başına 4 dokunulmazlık fezlekesi düşüyor. Neredeyse Türkiye Büyük Millet Meclisi özellikle de muhalefet partileri sürekli savcıların takibinde olan habire suç işleyen milletvekilleri görünümünde. Bu noktada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir tespitini vurgulamakta yarar var. Akşener diyor ki ne hikmetse bütün bu işlerin sorumlusu olanlar, ülkeyi yönetenler hiçbir şekilde bu işlerden sorumlu tutulmuyor. Haklarında bir tek fezleke bile yok. Ama bunları eleştirenler, bunları gündeme getirenler, muhalefet partileri dokunulmazlık fezlekelerinin neredeyse %100'e yakını muhalefet için kullanıyor. Asıl ama biz muhalefet olarak bunun karşısında sinmeyiz dedi Meral Akşener. Fakat benim üzüntüm yargı çok sinmiş vaziyette. Habire dokunulmazlık fezlekesi yazıp meclise gönderiyorlar dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de böyle bir çıkış yaptı. Özellikle Kılıçdaroğlu için gelen son fezlekeyle birlikte böyle bir değerlendirmesi de oldu. Sevgili Ahval dinleyicileri, benim Ankara'dan sizlere şu anda bu Ankara rüzgarında aktaracaklarım bunlar. Hafta içerisinde sıcak gelişmeler olduğunda ben yine onları değerlendirmek ve yorumlamak için karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.